Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. Ayrı Zaman ve Yaratılış Delilleri programımıza hoş geldiniz. Bugün de Oktar Hocam'la birlikte inşallah güzel bir program yapacağız. Allah çok güzel yaratıyor canlıları. Maşallah çok büyük hikmetler oluyor içerisinde. Mesela böcekler de ayrı bir dünya. Dünyadaki en çok canlı çeşidinin ihtiva eden canlı grubu böcekler. Çünkü çok dayanıklı bir kabukları var. Bu kabuklar onları dış ortamdaki ısıdan, şiddetli basınçtan, sıvıdan, yani su geçirmezlik özelliği de var. Birçok konudan onları mukavemet sağlıyor. Çok da dayanıklılık sağladığı için kendi evlerini sırtında taşıyor gibiler. Ve bu sayede zahiri sebep olarak çok fazla çeşitleri bulunuyor bu böceklerin. Ama hem sağlam hem kullanışlı hem de çok estetik maşallah. Şimdi onunla ilgili sunumumuzda başlayabiliriz. Bu estetikliğinden dolayı da teknoloji ne yapıyor? Böcekleri taklit ediyor. Neden? Çünkü bakın, böcekler her türlü olumsuz şarta dirençlidirler. Sert kabukları onları suya ve dışarıdan gelecek hasarlara karşı mükemmel bir şekilde koruyorlar. Ama bir de kabuklara baktığımızda ne cilalanan ne yıkama atölyesine gidip yıkanıp bakımını yaptıran bu böceklerin sahip olduğu şu kabukların güzelliğine, parlaklığına, göz alıcılığına bakın maşallah. Hem de kendileri asla kabuklarını göremez iken. Değil mi? Aynaya bakıp kabuğuna çeki düzen veriyor mu böcekler?
Maşallah altın yani normal bildiğimiz
Parlıyor.
altın gibi. Elhamdülillah maşallah pırıl pırıl.
Evet. Daha başkaları da var. Bakın, sklerotin adı verilen bir protein tarafından güçlendirilmiş ihtişamlı renklerdeki kabuklar böceklere doğadaki en sert yüzeye sahip canlılar olma özelliğini verirler. Hem sert, hem sağlam, hem su geçirmez, hem de aerodinamik tasarıma sahip mesela. Hem hafif, hem de süper estetik.
Maşallah.
Pek çok böceğin dış kabuğunu oluşturan kitin maddesi sağlamlığı, esnekliği ve izolasyon gücüyle her yönden mükemmel bir malzemedir. Şimdi bakıyoruz, kabukta ne var? Kitin var. Kitin ne? Bir protein. Protein diyoruz ama proteinin bütün bilgisi eksiksiz bir şekilde eğer tam yazılıysa çalışıyor. Program çalışıyor. Programda bir tane hata olduğu zaman, bunu bilgisayar programcıları çok iyi bilirler, o zaman program hiç çalışmıyor. Proteinlerin böyle özelliği var. Varsa bütün bilgi tamam çalışıyor. Mesela 300 bin tane harf var. 299 bin 999 harf var, bir tanesi yok. O zaman kusura bakma diyorlar, çalışmıyor. Bu kadar hassas ve detaylı bir yapı proteinler. Bütün böceklerde gördüğümüz bu kitin tabakaları da o hassas ürünün bir sonucunu görüyoruz. Yani mükemmelliği görüyoruz maşallah. Evet, devam edelim. Kitin tabakası ahşap yüzeylerin kaplanmasına örnek olmuştur. Üzerindeki özel kaplama malzemesiyle dışarıdan içeriye su geçirmez. Vücut içerisindeki sıvıları da dışarı çıkarmaz. Tam bir izolasyon sağlıyor. Tekstilden temizlik endüstrisine, metal sanayinden kağıt endüstrisine ve hatta dentolojiye kadar pek çok ürün için daha başarılı beyazlaştırma teknikleri geliştirmeye çalışılmaktadır. Şimdi solda görüyorsunuz böceği. Bu konuda bilim adamları doğadan da faydalanmaktadırlar. Güneydoğu Asya'da yaşayan Sihoculus isimli böceğin kabuğu bu araştırmalarla gelinen son noktadadır. Şimdi bakıyoruz böceğin, pardon. Bu böceğin kabuğuna bembeyaz. Yani böcekler her zaman yerde yaşarlar. Yani böyle kirli, tozlu ortamlarda genelde yaşarlar. Ama kabuğu her zaman bembeyaz kalıyor. Bembeyaz kabuk rengiyle beyazlatma teknikleri konusunda bilim adamlarını örnek aldıkları bu böcek, bakın nasıl bir teknoloji ve nasıl bir beyazlığa sahip olduğunu göreceğiz. Bakın, diğer böceklerle kıyaslandığında bembeyaz. Yani sanki ışık var da beyaz ışık tutulmuş üstüne, özellikle parlıyor gibi bir beyazlığı var. Burada eliyle de tutmuş var ve gösteriyorlar. Bilim adamı Pete Vukosik. Şimdi bilim çevreleri bu kadar abartılı bir parlaklığa ve beyazlığa sahip bir cismin çok ince bir yapıda olmasına benzersiz ve hayret uyandırıcı bulmuşlardır. Çünkü üzerindeki bu beyaz tabaka çok çok ince bir kitin tabakasından oluşuyor. Ama bembeyaz görünüyor ve saydam değil. Rengi çok beyaz ve çok ince. Çünkü endüstriyel ürünlerin çok beyaz olmaları için kalınlaştırmaları gerekmektedir. Örneğin yüksek kalite kağıt plastik ve bazı boyalarda kullanılan endüstriyel mineral kaplamalar beyazlaştırmaları için ilk kat daha kalınlaştırılmaktadırlar. Yani evlerde, yazıcılarda kullanılır. Bu A4 kağıtlar olur. Onların kimisi hakikaten kalındır. Özel fotoğraf kağıdı çok beyaz görünür. Kimisi de böyle kalitesizdir. Çok ince görünür. Yazıcıyı da hatta bozabilir. Onun arkasından bakıldığında birisi daha az beyaz görünür, ince olan. Kalın olan haliyle daha çok beyaz görünür. Nasıl oluyor da bu kadar ince ve beyaz göründüğüne bilim adamları tabii çok şaşırıyorlar.
Maşallah.
Maddenin ne kadar çok katmanı olursa o kadar fazla ışık saçabilir. Ve o oranda rengi parlak olur. Vukušić isimli bilim adamı ve meslektaşları bu böceğin pullarının ise 5 mikrometre kalınlıkta olduğunu ve bir bebek dişi minesinden bile daha beyaz olduğunu belirtmişlerdir. 5 mikrometre, yani milimetrenin binde biri 1 mikrometre yapıyor. 5 mikrometre de milimetrenin binde birinin 5 katı. Çok çok çok çok ince bir yapı, yani bayağı bir ince yapı. Bu mükemmel beyazlık böceğin özel bir yapıya sahip yüzeyinden kaynaklanmaktadır. Bu yüzeyde bulunan milimetrenin 200'de birlik kalınlığındaki pullar insan saçından 10 kat daha incedir. Elektron mikroskobu böceğin pullarının karışık düzensiz dağılımlı liflerden yapıldığını, özellikle böyle bir düzen için aslında uyumla böyle düzensiz ol gibi görünüyor ama sonucuna baktığımızda bu karşımıza mükemmel bir kompozisyon çıkıyor. Ve her birinin 250 nanometre yani metrenin milyarda biri genişliğinde olduğunu ortaya çıkarmışlardır. Düzensiz mikroskobik yapı ışığın tüm dalga boylarını yüze eşit olarak dağıttığı için beyaz rengi elde etmede anahtar rolü oynamaktadırlar. Öyle bir yapı ki her gelen beyaz ışığı tam ideal bir oranda kırıp optik kuralda yüzeye o şekilde yansıtıyor. Yani karşımızda bizim gördüğümüz bu şu şey zırhı, böceğin zırhı, tabakası aslında belki bakılsa saydam olduğu çok ortaya çıkabilir. Ama ışığı o kadar özel yansıtıyor ki bembeyaz görünüyor.
İşte o bir de biraz önce hani düzensiz dağılımlı lifler o beyaz rengi verebiliyor.
Evet.
O da üstün bir tasarım olduğunu gösteriyor. Yani hiçbir şey boşuna değil. Öylece bütün
Değil.
dalga boylarını yansıtıyor ışın.
Evet.
O da neticede beyaz renk olarak algılanıyor.
Rabbimiz ayette şöyle buyuruyor. En'am suresi 2 ile 5. ayetler. 2, 3, 4 ve 5. ayetler. Sizi çamurdan yaratan, sonra bir ecel belirleyen O'dur. Adı konulmuş ecel O'nun katındadır. Sonra siz yine kuşkuya kapılıyorsunuz. Göklerde ve yerde Allah O'dur. Gizlinizi ve açığınızı bilir. Kazandıklarınızı da bilir. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeyi versin. Mutlaka ondan yüz çevirirler. Kendilerine hak gelince onu yalanladılar. Fakat alaya aldıklarının haberi onlara gelecektir. Rabbimiz her şeyden, her türlü ayrıntıdan haberi olan, yoktan var eden, sonsuz ilme ve kudrete sahip yaratıcı inşallah. Allah inşallah. İzleyeceğimiz böcekmucizesi.com sitesinde de böceklerle ilgili ayrıntılı bilgileri, sanat eserlerini görebilirler. Aynı zamanda hocamızın teknoloji doğayı taklit ediyor ve doğadaki mühendislik kitaplarında da bunun gibi birçok doğadan ilham alınan teknoloji örnekleri var. Allah'ın yarattığı canlılardan yine Allah'ın yarattığı insanlar örnek alıyorlar. Rablerinin onlara verdiği işareti inşallah izliyorlar. Bu zaten bir bilim dalı oluşturdu. Biyo mimikri diye bir bilim dalı oluştu. Canlıları inceleyip taklit edip endüstride üretme bilim dalı. Bunun bilim dalı oluştu yani bayağı da gelişti. Kim o canlıyı en iyi taklit ediyorsa teknolojisi de o kadar ileri boyuta atılım göstermiş oldu.
En iyi bilim adamı oluyor. En iyi
En
taklit
iyi
eden.
bölüm, evet. Ödül alıyor, alkışlanıyor.
Ne kadar taklit ederse.
Evet, maşallah. Yani bu baktığımızda hepsi yani biyolojik açıdan DNA kodlarını görüyoruz. Ama her canlında da DNA kodu var. Ama hepsinde ayrı bir harika tezahür ediyor.
Evet.
Yani ve yaşadığı doğayla tam uyum içerisinde. Demek ki Allah DNA'yı bize gösteriyor, doğayı bize gösteriyor, canlıyı bize gösteriyor. Hepsinin sahibinin Allah olduğunu biz buradan anlarız. Çünkü hepsi birbiriyle harika derecesinde, sanat derecesinde uyum içerisinde maşallah.
Maşallah. Yani bu da çok büyük bir mucize. DNA 4 tane harften oluşan bir alfabe. Yani harf
Evet.
dizisi var.
Evet.
A, T, C, G harfleri. A, T, C, G oluyor. A, T, C, A, T, A, T, C, G oluyor mesela değil mi? Yan yana geliyor. Bir bakıyorsunuz birinden işte böceğin bembeyaz böyle mükemmel altın rengi parlak kabuğu oluşuyor. Bir bakıyorsunuz diğerinden böyle ultrason sistemleri oluyor böyle ultrasonik sistemler. deniz altında 3 kilometre ötedeki iki parayı birbirinden ayırt edebiliyor. Hem ses dalgasını gönderiyor, gelen ses dalgalarını da mükemmel bir şekilde analiz ederek suyun içinde ve hareket ederken yapabiliyor bunu. İki parayı birbirinden ayırt edebiliyor.
Evet.
Bir başkası bakıyorsunuz gözün merceği oluyor böyle, ışığı geçirgen oluyor. Ve kalınlaşıp incelerek, aynı zamanda elastik oluyor çünkü. Değil mi? Gözün merceği elastiktir.
Evet.
Hem ışığa geçirgen hem elastik olması gerekiyor aynı anda. Ama onun etrafında da kas olması gerekiyor ki onun kalınlığını değiştirecek. Bu da yetmiyor. Ne olacak? Yani bu bir şey ifade etmez ki tek başına. Başka genetik kod oluyor böyle dizilim. Onunla da sinir hücresi oluyor. Onun içindeki bir protein oluyor. Gelen fotonu, üstüne düşürülen bu fotonu la şekil değiştiriyor. Yandaki proteini aktif hale geçiriyor. O da onu, o da onu, o da onu elektrik sinyali haline dönüşüyor ondan sonra. Yani dışarıdan gelen görüntü, ki fotonlardan oluşuyor bu, elektrik sinyaline dönüşüyor. Bambaşka bir şeye dönüşüyor. O da bambaşka bir şekilde algılanıyor ondan sonra. Üç boyutlu bir görüntü olarak algılanıyor, görülüyor. Yani her şeyde çok derin sanat var baktığımız zaman hakikaten. Böcekleri hiç böyle bilmezdik Allah'ın izniyle, değil mi? Böcek hani görünce insanın böyle aman bir huylandı. Hiç öyle değil. Muazzam bir sanat varmış o renkleri, evet. Güzellikleri. Yani pırıl pırıl üstü böyle. Tertemiz, pırıl pırıl. Mükemmel. Ve yani o bir de derinliğine bakınca elektron mikroskopla işte milimetrenin 200'de biri kalınlığında. Ne demek bu?
Evet, çok ince.
Transparan olmasına rağmen ışığı bambaşka yansıtıyor. Biri bembeyaz oluyor, biri altın renginde oluyor mesela böyle. Kanat oluyor. Kanat da incecik bir yapısı vardır kanatın. Fakat o kadar muhteşem bir şey var ki bir kere mükemmel simetri olması gerekiyor yani. En ufak bir simetride bozukluk olsa. Bir kanat bir parça ama böyle hani milimetre falan değil. Milimetrenin çok az da biri kadar uzun olsa, öbürü kısa olsa veya biri dar olsa, biri geniş olsa bitti. Böcek olduğu yerde sadece dönebilir sinek veya işte neyse uçan canlı. Hiçbir hareketi yapamazdı. Öyle olmuyor. Ama onu hareket ettiren kas sistemi var. Kas sistemi de mesela bir kanadı yani bir kanadın çırpılmasını sağlayan kaslar saniyede 1000 kere kasılıyor. Öbürü de tam 1000 kere kasılıyor. Yani o kadar mükemmel bir simetri var. Yani simetri sadece görsel simetri değil, fonksiyonel simetri de var. Değil mi? Yani bir taraftaki kas 1000 kere kasılsa, öbür taraftaki 960 kere kasılsa ne olur? Uçamaz sinek.
Evet.
Havada sadece dönebilir en fazla yani böyle. Gider oraya çarpar, düşer. Buraya çarpar, düşer. Öyle değil. O 1000 kere kasıldığında bu da 1000 kere kasılıyor. Ama sinek onu ayarlayabiliyor. Mesela değiştiriyor kasılma sayısını. Onu kontrol eden bir sinir sistemi var çünkü. Çünkü havada çok seri manevra yapıyor. Gidiyor mesela tavana dönerek tepesi aşağı konuyor. Bunu yapacak manevra kabiliyetine sahip çünkü o uçma sisteminin bu kadar mükemmel olan uçma sistemini kontrol eden mükemmel de bir sinir sistemi var aynı zamanda. Ve bunların hepsinin kodu DNA'da var. Ve hiç hataya yer olmayan sistemler bunlar. Yani kusursuz sistemlerde dışarıdan müdahale o sistemi mutlaka bozar. Yani dışarıdan müdahale yapıldığı zaman böyle çok hassas, mükemmel işleyen bir sisteme mutlaka bozucu olur. Bu böyle yani insan aklı bunu bilir yani. Bunu bilmek için bilim adamı olmaya gerek yok. Bilgisayara mesela dışarıdan rastgele bir müdahale yaptığın anda yani şunu yap mesela aç bilgisayarın içini çok Darwinist'le Darwinizmin tesadüf olduğunu iddia ediyorsa açsın bilgisayarını biraz parçaların yerini değiştirsin bir kablonun yerine öbür kabloyu bağlasın bakalım ne oluyor bilgisayar daha iyi bilgisayar oluyor mu?
Tabii üstüne su döksün mesela daha iyi iletken olsun
tutsun, ya. Yapmasın da yani çünkü bilgisayar bozulur bilgisayarı bozar en iyi ihtimalle o da yapmaz zaten yani kendi bilgisayarına bunu yapmaz
evet.
Çünkü bozulacağını bilir. Adam diyor ki bak dünyanın en iyi biyoloji kitabında bir mutasyonun diyor faydalı olması ihtimal ediyor. Dünyanın bir numaralı biyoloji kitabı bu. Ve Darwinist arabanın diyor motoruna kaputuna diyor ateş edip diyor onun diyor motorunun performansının daha iyi olması gibi bir ihtimaldir diyor.
Ona inanıyor yani adam.
Şimdi sen bu cümleyi kuracağına yani herkes bile motorunu ateş etmeye ne uzatmaya ne gerek var. İşte Ali Demirsoy da diyor ki maymunun diyor daktilo başına geçip İnsanlık tarihini yazması. Gerek yok bu uzun uzun karmaşık cümlelere. İmkansızdır desene. İmkansız olduğunu biliyorsun. Niye bir sonraki sayfada yine mutasyonun evet. Faydalı olduğunu savunuyorsun? Ayıp.
Yani.
Değil mi? Sanır insan biraz yani. Bir sayfada bunu yazmış. Evet. Bir sonraki sayfada yine diyor ki mutasyonla bak evrim oldu diyor. Bak şu işe diyor ondan sonra. Yani ayıp bunlar böyle. Kendini küçük düşürüyorsun. Ama bunlar şimdi şöyleydi. Hem insanlar bunu fark etmiyordu dışarıdan bakanlar. Muazzam bir baskı vardı Darwinist diktatörlük. Adam onu yazmasa işinden atılıyor. Yani biliyor evrimli olamayacağını ama bunu yazıyor. Diyor ki ben diyor bunu yazmazsam diyor üniversiteden atarlar beni diyor. Bu kitapta satmaz diyor. Kimse de almaz diyor. Hatta hiçbir yayın evde basmaz diye bunu. Hakikaten öyleydi. Evrime karşı çıkan bir kitabı götürseydi yayın evine eskiden hiçbir yerde bastıramazdı. Üniversiteden de atarlardı. Profesör de olamazdı. Bir şey de olamazdı. Onun için zayıf iman dolayısıyla bunlara böyle sisteme bu şekilde baskıya boyun eğdiler. Ama Allah'ın izniyle bir yiğit çıktı merdane 30 yıl önce. Bu sistemi böyle hallaç pabuğu gibi attı Allah'ın izniyle. Tabii. Darmadağın etti. Her bilimsel deliller hocamız. Yani, Allah tabii. razı olsun. Bak böyle da... sisteme boyun eğmek değil. Çünkü Müslüman Allah'ın rızası için çabalar. Bütün dünya darminizme inansı buz gelir tırs geçer. Değil mi? İnşallah. Müslüman burada Allah'ın izniyle Allah'ın hoşnutluğu ve rızası önemlidir. İnsanların hoşnutluğu ve rızası zaten şirk olur. Ya ben dur insanları memnun edeyim. Üniversitede kariyerim olsun. Aileme laf gelmesin. Çocuğum okulda öğretmeni bilmem ne demesin falan diye başladı mı bu Allah saklasın şirke gider. Ne yapıyor hocamız? Tek başına başlıyor. Dünyanın her tarafında baskı var. Zaten hemen akabinde daha başlar başlamaz 6 sene sonra 86 yılında hemen hapis, yüce hapsi ardından akıl hastanesi oluyor zaten. Ama 6 senede ortalığı yerle bir ediyor. Çünkü niye? İlk kitabı vardı hocamızın. Burada aslında, evet burada olmayabilir belki.
Ya,
İlk onu bastırıyor, bir miras kalıyor, bütün parayı oraya yatırıyor hocamız. Dur önce bir ofis kurayım, mimar olayım demedim demişti. Herkes o şekilde diyorlarmış hocam. Yani hocamıza işte ne gerek var? Zaten tehdit ediyorlar. Önce bir işte ofisin olsun, mimar ol, bir şey ol, ailen. Öyle demedim dedi inşallah. Doğrudan. Ama nasıl etkili kıldı Allah? İşte bu samimiyete karşılık.
Evet maşallah.
Üstüne üstlük bir de o baskı var, ağır baskı. 9 ay hücre hapsi ne demek? Ardından 10 ay akıl hastanesi. Azılı delillerle yani bunu böyle hani tahayyül etmesi bile zor. Bazen dinleyenler anlayamaz bunu yani böyle. Ben gördüm. Onu yani bilen bilir. Mesela bir odanın içinde 3-5 tane saldırgan akıl hastası olsa insan onların arasında ne yapabilir? Hiçbir güvenliğin yok. Ki çok daha fazla kalabalık orası. Bütün mesela adam ailesini baltayla parçalamış orada. Bilmem kimin kafasını tornavidayla çekişle çakmış orada. Yani öyle hastalar yani öyle normal ve tedaviye cevap vermiyor. Oraya doktorlar ve hemşireler bile giremiyorlardı. Yani mutlaka güvenlik olması gerekiyordu yanlarında. Yani içeride durulabilecek bir ortam değil. O ortamda hocamız evelallah öyle delikanlı insan ki maşallah. Oraya gelen gazeteciler yazmışlar zaten Zaman Gazetesi'nin muhabirleri. Bizi teselli etti diyorlar. Gidiyorlar hocamızla konuşmak için. Görüyor hocamızı. Hocamızı görüyorlar. Geldi diyorlar. Adnan Hoca yanımıza. Gülümseyerek geldi diyorlar. Bakın maşallah. Ki hep oradaki talebelerin etkilenmesi ondan da öğrencilerin. Bütün tıp fakültesi hiç kimse Bakırköy Akıl Hastanesi'nde staja gitmez. Devamı verirlerdi. Yani niye gitse ortamı görmek istemezlerdi. Hocamız orada olduğu süre içerisinde, o 10 ay içerisinde herkes akın akın Bakırköy Akıl Hastanesi'ne gidiyordu. Onun üzerine Yıldırım Aktun'a zaten yasaklıyor doktorlarla görüşmesini, hemşirelerle görüşmesini. Herkes gidip hocamızın karşısına gidiyordu. Bizim mesela benim gittiğim sınıf arkadaşlarım hepsi Marksist, ben tanıyorum. Yani hiçbir dini konuda konuşulabilecek gibi değillerdi yani. Biz grup halinde gittik. Ben bir tek Allah'a inanan ben vardım hatırladığım kadarıyla. Veya bir kişi daha vardı. O da Allah'a inanıyordu.
86 inşallah. Yılında.
Efendim?
86 yılında.
87 yılında.
87 yılında.
Hocamızla oturduk böyle. Yani ben tanıyamadım onları zaten yani. O hocamız anlatmaya başladı yani böyle çok mükemmel bir üslupla böyle maşallah. Temizliği, heybeti, o üzerindeki ahlakını görüyorsun zaten inşallah. Rahatlatıcı. Mesela o seni neşelendiriyor. Öyle bir ferahlık veriyordu insanın içine. Maşallah. Hepsi böyle Adnan abi diye parmak kaldırıp soru sorduklarını gördüm ben. Yani normal Marksist böyle laf. Yani diyalog kurması zor yani. Konuşması zor. Hocam bir de şu vardı onu böyle abim ya muhterem abimiz hocamız anlattı böyle. Onun üzerine yasakladılar zaten
Görüşmesini.
öğrencilerin görüşmesini.
Ama maşallah
Bu kadar etkileniyorlar diye.
o dönemdeki
Yani
çekilmiş fotoğrafların hepsinde hocamız çok sağlıklı görünüyor. Saçları böyle parlak, canlı, siması böyle dolu dolu değil mi? İnsana baktığı zaman inşirah veren, kendi böyle içini açan bir siması ve görünümü var. Yaşadığı ortamla ya o ortamda onu görünce insanlar çok hayrete düşüyor. Çünkü herkes orada hüzünleniyor değil mi? Derbeder oluyor. Ama hocamız maşallah gelen insanları teskin edecek derecede coşkun bir ifadeye
evet,
sahip
yani bu
maşallah.
işte bunlar mesela taklit edilemez ahlak örnekleri. Yani böyle hani maşallah peygamberlerde olan, çok büyük İslam alimlerinde olan üstün ahlak. Bambaşka bir şey bu. Yani öyle zorlu bir ortamda ben Müslümanım diyen mesela Kur'an'da ayırt edici oluyor. Münafıklarla Müslümanlar zorlu ortamlarla karşılaştığında hemen ayırt ediliyorlar. Onu bildiriyor Allah. Mesela Peygamberimiz dönemindeki o fiziksel savaş döneminde hemen ölüm korkusuyla sana baktıklarını görürsün diyor Allah. Yani o artık taklit edilemez bir yere giriyor. Çünkü işte ölüm riski oluyor veya zorlu bir ortam, ağır baskı. Orada ayırt ediliyor. Müslümanlar bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiğidir derler diyor. Üstün ahlak gösteriyorlar. Hocamızın bulunduğu ortam yani bambaşka bir ortam. Yani o zaten Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretleri bakın Kutbul Aktab inşallah. Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretleri biz o ortamı kaldıramazdık diye tevazusuyla açıklama yapıyor yani. Öyle öyle bir ortam. Çünkü yani hiç güvenlik yok. Ve ölüm gelir yani böyle. Çünkü azılı akıl hastası ne demek? Gece uyurken sen bir tane film vardı hani orada gösteriyorlar. Birbirinin gözüne uyuyor kalkıyor bir tane akıl hastası.
Durup dururken
Öyle
evet.
tedaviye cevap vermeyen biri de değil yani. Öyle olsa zaten öbürü yan yana ortama koymazlar. Normal kalkıyor çok sakin gidiyor öbürünün gözünü çıkarıyor. Kameraya da kaydetmişler bunu. Ortamda da kimse yapabileceği bir şey yok. Böyle bir ortam
Ha.
fazlasıyla var elhamdülillah. Allah'ın koruması var ama maşallah.
Maşallah. Bu da yani hep güzel bir örnek var inşallah.
Çok güzel
Bütün
örnek var. Yani bakın
Müslümanların
şimdi
birbirinin
anlatırken
örnek
gene
alması lazım.
onu hatırladım. Yani öyle etkilenmiştik ki yani böyle işte onun için zaten öğrenciler etkilenmesin diye yasakladılar. O da ayrı bir konu yani inşallah. Tabii
Hocamız
bunların
anlatıyordu röportajda da. Gelen stajyerlere hani oradaki estağfurullah örnekleri incelemek için geliyorlar. Tamam ben sizinle inceleyeceğiniz bir örneğin buyurun inceleyin gibi onlarla da konuşma yöntemi arıyormuş hocamız. Onlar hani tebliğ yapmak için maşallah o tip taktikler de uyguluyormuş.
ama ne oldu? Yani durdurmak değil işte bu oldu. Dünyanın 200 ülkesinde yerle bir etti küfrün sistemini maşallah.
Maşallah.
Normal şimdi Darwin'i sarıyoruz biz hadi karşımıza çıkın diye.
Evet
Şu
yok hiçbir yerde
kanalda
doğru.
yok masanın altına kaçtı
Hayır
hepsi.
uluslararası boyutta da yok yani. O da enteresan. Yok yani geri geri çağırıyoruz gelmiyor. Oraya gidiyoruz toplantıya gelmiyorlar. Yurt içinde yurt dışında hiçbir yerde yok.
Ya Dawkins kaçıyor. Efendime
Kenneth
söyleyeyim.
Miller
Douglas
kaçıyor.
Fütüma zaten kameraların önünde kaçtı artık. Yani böyle topu koşarak kaçtı neredeyse. İşte o yani zaten döndüler yani çoğu imana geliyor yavaş yavaş. Mesela işte o Lynn Margulis'in geçenlerde açıklamasını okuduk. Kadın normal hayatım boyunca evrimciydim ben diyor. Yaratılışlar haklı diyor. Hangi yaratılış haklı? Hocamız haklı. Harun Yahya biliyor çünkü o Atlas'ta gitti. Dedikleri doğru diyor. İman etti. Yani Darwinizmin geçersizliğini söylüyor ki dünyanın en ünlü evrimcilerinden bir tanesi. Bu hep böyle oluyor. Francis Collins iman etti. Anthony Flew iman etti. Bakıyorsunuz bütün aktörler, aktrisler, sanatçılar hepsi birer birer açıklama yapıyor. Allah vardır diyorlar. Her şey bir kader üzere yaratılmıştır. Bilim adamlarına bakıyorsunuz. Maddenin aslıyla hiçbir zaman muhatap olamayız diyor. Dışarısı yoktur diyor. Biz algılarımızla muhatabız diyor. Kimden öğrendiler bunu? Allah'ın izniyle. Hocamızın kitapları gitti değil mi? Yüz binlercesi hatta milyon hesabıyla yani yayın evi değil mi? O tanıtım şeyi olarak bütün bilim adamlarına, politikacılara gidince dünya çapında böyle bir değişiklik ama bu işte samimiyetle oldu. Yani o üstün
Evet.
ahlakla maşallah Allah öyle bir zafer verdi ki böyle eze eze söke söke yani çok net gösteriyor Allah. İslam'ın hakimiyetine gidiyor. 2012'lere geldik Allah'ın izniyle. Bütün bildirilen alametler oluyor. Hocamız da Mehdi'nin öncesi olarak bütün dünyada ortamı hazırladı. Allah razı olsun böyle inşallah.
İnşallah yaratılış haftasında hocamız en büyük delil olarak neyi kullandı? Paleontoloji fosilleri kullandı. Şimdi ben fosillerle ilgili kısa böyle bir bilgi vermek istiyorum. Bakın şimdi sunumunda gösteriyorum. Fosiller Allah'ın hakikaten özel olarak toprağın altında sakladığı böyle bütün detayları günümüzde net bir şekilde görülebilen görülebilecek halde tüm dünyaya gösterilen bilimsel deliller. Mesela bu 50 milyon yıl öncesinin levreği, bir levrek fosili. Bütün bakın gözünün oyuğu, yüzgeçlerinin üzerindeki yapılar, kendi içerisindeki kılçığın üzerindeki bakın kemiklerin hepsi sayılıyor ve hiçbir değişiklik yok. Üçe ayrılıyor fosiller. Bunların vücudunun tam korunması halinde, bakın, ha bu güneş balıymış pardon. Eğer tüm vücut görülüyorsa böyle göründüğü gibi korunmuş oluyor. Tam fosiller deniliyor. Bir diğer çeşidi var bunun, o da amberler. Böyle üç boyutlu bütün kanatlarını gördüğümüz, ya yani iki boyuttan tatmin olmayabilecek insanlar için ki tatmin olmayanlar var, Allah özellikle üç boyutlusunu saklıyor fosilin. Bütün kanadın içindeki, zarın içindeki damarlar bile görünüyor. 50 milyon, 100 milyon yıllık fosil amberler var amberin içerisinde. Allah her türlü fosili saklıyor ki ileride çıkacak bu teoriye tam bir susturacak delil olması açısından maşallah.
Evet.
Hepsi yaratış hattasında geniş vaziyette var. Bakın daha sonra amberlerin nasıl oluştuğunu düşünecek olursak ağaçlarda üretilen şu çam sakız denilen veya amber denilen yapının böceklerin üzerine kapanması ile ki bu çok değişik bir teknoloji aslında. Bu da bir yaratılış mucizesi. Normalde biyolojide preparasyon denilen bir işlem var. Özellikle canlı dokunun hapsolup birkaç yıl boyunca maksimum mikroskopta rahat incelenmesi için fikse ediyorlar onu. Donduruyorlar ve mikroskopta o canlı hücreyi mesela veya hücre dokusunu o lamlemel arasında fix yapıp orada preparasyon işleminden sonra sabitliyorlar. Bozulmasını engelleyip orada yıllarca kolay bir şekilde izleyebiliyorlar.
Evet.
Doğal preparasyon bu. 50 milyon, 100 milyon yıl hiçbir şeyi bozulmadan doğanın en zorlu koşullarında, öyle laboratuvar raflarında değil, toprağın altında artık her yerde kalabiliyor maşallah.
Evet. Bakın Peygamberimiz Hazreti Mehdi insanlara diyor yaratılış gerçeğini fosillerle ispat edeceğini söylüyor hadiste. Şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. 1000 yıldan daha eski iskelet kemikleri İmam Mehdi aleyhisselam ile konuşacaklar.
Hadi sana.
Yani yaratılışı fosillerle anlatacaktır. Hocamız da Mehdi'nin öncüsü olarak inşallah bu görevi ifa ediyor. Yani bunu yapıyor inşallah fosillerle. Ona işaret etmiş 1400 sene önce söylemiş.
Maşallah.
Daha o zaman ne fosil biliniyor ne bir şey biliniyor. Fosil bilimi yok, paleontoloji yok.
Bu
bin yıldan daha eski iskelet kemikleri diyor. İmam Mehdi aleyhisselam ile konuşacaklar diyor inşallah. Onun vesilesiyle anlatacaklar insanlara evrim olmadığını gösterecek diyor inşallah.
Bizi Allah yarattı diyorlar, konuşuyorlar hakikaten.
Evet.
Değil mi? Tebliğ yapmış o, aktarıyorlar maşallah.
İnşallah. Yani o hocam bir de şunu söyleyeyim hocam şunu da söyledi. Ben dedi Mehdi talebesi olarak bunu yapıyorum dedi. Mehdi talebesi olmak için dedi sorulmaz dedi. Yani Mehdi talebesi olabilir miyim diye ilan edilir bu dedi. Ben dedi ilan ettim dedi Mehdi talebesi olduğumu dedi. Bütün gücümle faaliyet gösteriyorum demişti inşallah. Bu çok önemli. Yani bütün Müslümanların öyle ben Mehdi talebesi olabilir miyim ne yapmak böyle değil. Yani ilan edecek. Yani icat yapacak yani Allah yolunda fikri mücadele yapacak. Nitekim birçok kardeşimizi görüyoruz maşallah. Kendi çabalarıyla faaliyet yapıyorlar. İşte standlar kurmuşlar, tanıtımlar bulunuyorlar, kitap dağıtıyorlar, konferans organize ediyorlar. Maşallah. Bu çok önemli. Çok güzel bir faaliyet. Herkes yapsın bunu. Akrabalarını A9'un işte kanalını ayarlasın, yaratılış atlası alsın. Kaç para ki yani çok değil mi? Kitaplar bedava zaten, filmler bedava. Alsın, dağıtsın. Ondan sonra veya satın alsın, dağıtsın. Yaratılış atlasını alsın, hediye etsin. Bir kafeye, kahveye, okullara değil mi inşallah?
Yani küçük gibi görünen ama totale baktığında çok büyük bir etki oluşturan çabalara dönüşüyor bunlar. Allah elhamdülillah bu çağda özellikle hocamızın sözünü dinleyen tüm talebeleri inşallah çok büyük etkiyle geri dönüyorlar. Yaptıkları konferanslarda ve faaliyetlerde her yerden Allah zafer veriyor inşallah. Şu sunumda bir iki slide kaldı. O zaman onları da gösterelim sonra devam edelim. Bazı mesela yumuşak dokulu yaprakların da fosilleştiğini görüyoruz. Buna karbonizasyon deniliyor. Yani kömürleşme reaksiyonu deniliyor. Mesela 50 milyon yıllık, 58 milyon yıllık bir kara ağaç yaprağının da bu şekilde fosilini görebiliyoruz. Allah bak 3 boyutlu böceklerinkini saklıyor. Diğer canlıları da saklıyor. 2 boyutlu fosilleri de saklıyor. Bakın şimdi 2 boyutlu yumuşak, normalde çürüyen ama özel olarak hemen çürümeyecek ortamlara, oksijenden arınmış ortamlara ulaşıp çürümeyecek fosilleri de bize gösteriyor. Bazı fosil türlerinde ise mesela şurada görmüş olduğunuz Yusufçuğun zaman içerisinde düştüğü ve fosilleştiği tabakanın içerisinden canlının bedeninin yok olduğunu ama izinin kaldığını görüyoruz. Bu da İs fosil, 209 milyon yıllık Yusufçuk fosili maşallah. Günümüzde de baktığımızda her yerde dolu dolu, dolu dolu demeyelim de kısmi olarak fosillerin müzelerde aynen yaratılış atlasındakinin bir benzeri olarak. Çok benzerler. Çünkü fosiller birbirine bütün dünyada birbirine çok benzerler. Benzeri olarak bulabilirler. İşte hocamız da bu her yerde bulunabilen 350 milyon üzerindeki fosillerden birkaç bin tanesinin, değil mi, fotoğraflarını yaratılış atlasına inşallah aktararak çok gelişmiş, çok güzel, dünyada gelmiş gelmiş en belki büyük etkiyi uyandıran fosil kitabı, paleontolojik yaratılış atlasını ortaya koydu inşallah. Ve ne oldu? Bütün dünyada evrim teorisinin çok hızlı çöktüğüne şahit oluyoruz. Hem de merkezi Fransa'dan başlamak kaydıyla. B-52 ağır bombardıman uçağı gibi bombardıman olduğunu söylüyor ilk yaratılış atlası dağıtıldığında. Etkinin şiddetinden artık haber başlıklarına böyle haberler taşınmış oldu. Demek ki materyalizmin büyüsü o kadar fazlaydı ki, Darwinizmin büyüsü o kadar fazlaydı ki, onun tam aksine ve tam susturacak tarzdaki bu kitabı görünce onun şaşkınlığıyla böyle imajlar ortaya çıktı. Haberler ortaya çıktı. Maşallah.
Hayır, 3 gün hiç sesleri çıkmadı. Sonra cik diye bir ses. Aa, ne oluyor falan oldular böyle. Ondan sonra tutup da Avrupa Konseyi toplantı yaptı. Onu hatırlayalım bakın şimdi. Avrupa Konseyi, koskoca Avrupa Konseyi toplanıyor, kurulu. Onun başında da bir hanım var, bilim kurulu başkanı. Yaratılış atlasını tartışıyorlar bakın. Yaratılış atlasını yasaklamayı öneriyor. Sonra da reddediliyor. Bakın şimdi onu görelim.
Kitap reddedildi mi?
Evet. Mesela bu kitabı yayınlamış olan Türk İslami yaratılışçı Harun Yahya da var diyor. Bu 7 ciltlik bir eser. 2 cildi yakın zamanda da basıldı. Bu kitap Avrupa'nın tüm okullarına ve üniversite kurumlarına dağıtıldı.
Livre, c'est un volume de 7, il y en a deux qui viennent de sortir et ce livre a été diffusé dans toutes les écoles et institutions universitaires de l'Europe.
Fransızca ve İngilizce olarak 2 dilde basıldı. Harun Yahya 700 sayfada resimlerle evrim teorisinin hatalı olduğunu ve hatta birinci ciltte Darwin'in terörün kaynağı olduğunu
Darwin
20. yüzyılda diktatörlükler tarafından gerçekleştirilen tüm vahşetin sorumlusunun Darwin olduğunu yazıyor. Doğru. Zaten yanlış diyemiyor.
Evet.
Çünkü yanlış diyen biri delil getirmesi lazım. Diyebilir de yanlış. Neye dayanarak? Çünkü hocamız delille anlatıyor. Marx ne söylüyorsa onu yazıyor hocamız. Lenin ne diyorsa onu yazıyor. Hitler ne diyorsa onu yazıyor. Değil mi? Yani adam kendi söylüyor. Ya diyor, bizim görüşümüzün doğa tarihi temelini oluşturmaktadır diyor. Marx söylüyor bunu. Hitler diyor ki çıkartın diyor Kuzey Alman ırkını, geriye maymun dansından başka bir şey kalmaz diyor. Mao ne diyor? Çin sosyalizmi diyor. Darwin ve evrim teorisi üzerine kuruludur diyor. Kendi söylüyor adam, yani hocamız da bunu delil olarak kullanıyor. Adamın kendi söylediğini. Kime inanacağız biz? Mao'ya mı inanacağız? Marx'a mı inanacağız? Bu madama mı inanacağız? Tabii ki. Değil mi? Delillere inanıyoruz. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Bakın şimdi neler diyecek. Bu tarz teorilerin bilim diye okullarda okutulması kabul edilemez. Buna hayır demek gerekiyor. Ben devlet olarak, parlamento meclisi olarak inanca müdahale etmekten bahsetmiyorum.
Neden bahsediyorsun?
Darwinizm, her şey tesadüfen oldu diyecek. Güçlüysen ayakta kalırsın, çatışma ilerlemenin temelidir. Ama Darwinizmin hiç delili olmayacak. Bunu anlatacaksın sen okulda. Hiç delili olmadan, uydurma çizimlerle. Ama onu yalanlayan bilimsel delilleri ben yasaklarım diyor. Sonra diyor ki ben diyor inanca niye müdahale edeyim diyor. Bu diyor inanca müdahale etmek değil diyor. Ne bu?
De s'immiscer comme état comme assemblée parlementaire dans la croyance, mais c'est vraiment pour dire attention aux dégâts.
Ama bilim ve inanç arasında bir ayrım yapılmadığı takdirde bunun getireceği zararlara dikkat çekmek istiyorum. Doğru. Darwinizm bilim değil ki, Darwinizm bir pagan dini. Batıl evet. bir inanç. Onun için zarar getiriyor zaten.
Si si on ne fait pas la distinction entre croyance et science. On nous a reproché.
Bazı kimseler bizi düşünce özgürlüğüne aykırı davranmakla bunu engellemekte suçladılar. Ya, değil mi? Hani düşünce özgürlüğü, fikir özgürlüğü, Avrupa demokrasiydi. Avrupa'da komünizm serbest. Faşizm serbest. Satanizm serbest. Her şeyin kitabı, bilmem nesi, dokümanı, şusu, busu, filmi serbest. Ama Darwinizmi yalanlayan bilimsel deliller yasak. Ne oldu? Fikir özgürlüğü bitti. Oraya kadardı fikir özgürlüğü. Nereye kadar? Bu batıl dinin olduğu yere kadar.
Evet.
De ne pas donner, de ne pas suivre la liberté d'opinion. Bien sûr que la liberté.
Elbette ki düşünce özgürlüğü var olmalıdır. Biz yaratılış, bak şimdi ne diyor, zırvalıyor şimdi. Biz yaratılışçılığın öğretilmesini yasaklamıyoruz diyor. Ne yapıyorsun? Biraz önce dedi, okullarda yasaklanması gerekir dedi bu dedi, izin evet. veremeyiz dedi. Yalnız diyor, bakın şimdi diyor ki, yaratılışçılığı da dünyanın yaratılışıyla karıştırmamak gerekiyor. Bunlar farklı konular. Allah Allah. Allah yarattı, Allah yaratıyor. Big Bang'le zamanı, mekanı ve maddeyi yaratıyor. Bilimsel bir gerçek bu. Bakıyoruz fosillere, Allah canlıları yaratıyor. İlk bakteri fosili 3,5 milyar yıl önce yaratılıyor. Ondan sonra bütün türlerin tek tek Allah tarafından yaratıldığını kanıtlıyor. Bilim kanıtlıyor bize. Fosiller kanıtlıyor. Ne diyor bu? Yaratılışıyla dünyanın yaratılışıyla karıştırmamak gerekiyor. Bunlar farklı konular.
Este et on interdit pas d'instruire un sujet comme le créationnisme qu'il faut pas.
Heyecandan konuşamıyor zaten.
Avec la création du monde qui est encore autre chose.
Ama yaratılışçılığın bilim olarak sunulmasına izin vermemek gerekiyor. Biz bunu belirtmek istedik. Niye? Mesela şimdi bunlar diyor ki ara geçiş formu yoktur diyor. Bu bilimsel diyor, kabul ediyor bunu. Biz de diyoruz ki ara geçiş formu vardır diyor. Delille göstermiyor. Bu bilim diyor. Bu bilimsel diyor. Biz de diyoruz ki ara geçiş formu yoktur. Alın size 350 milyon tane fosil delille. Ama diyor bu bilimsel değil diyor. Oldu mu? Olmadı. Koskoca Avrupa Parlamento Meclisi.
Que ce ne soit présenté comme science. Voilà les propos qu'on voulait faire. Et je voudrais également dire.
Evet.
Biz bunu reddettik.
Ama sonra ne oldu? Avrupa Parlamento Meclisi bunu da reddetti. Yani adım adım İslam'ın hakimiyetine gidiyor inşallah. Elhamdülillah. Allah razı olsun hocamız. O 2007 yılında oldu bu zaten. Titreyerek böyle yaratılış atlasını kaldırmaya çalışıyor. Onu bir kere demişti hocamız, eline aldı mı birisi yaratılış atlasını, bitti. Evrim olmadığını hemen anlıyor zaten. O da anlamış, onun için zaten böyle titreyerek, onunla yaratılışçılığı diyor, dünyanın yaratılışıyla karıştırmayalım. Böyle yani, kendi de inanmadığı şeyler söylemeye çalışıyor orada. Böyle koskocaman deklarasyon yayınlamışlardı, 100 maddelik. 100 maddeli yaratılış atlasından bahsediyor. Ne kadar etki, o kadar tepki elhamdülillah. Ne yapmış orayı? Yerle bir etmiş yaratılış atlası. Onun için 100 maddelik böyle deklarasyonlar, toplantılar vesaire şu bu. Ne oldu? Elhamdülillah.
Ya bu çağda İslamiyet eze eze muhakkak üstün gelecek, üstün olacak. Bütün her yerde artık Allah'ın imanının nasıl Allah'ın yaratması konuşulacak. Nasıl şimdi Darwinistler konuşuyorsa bunların hepsi değişecek. Hepsi Allah'ın nasıl yarattığını bize anlatacaklar, konuşacaklar. Onları araştıracaklar üniversitelerde. Doktora tezlerini yaratılış üstüne yapacak. Evrim değil de yaratılış üstüne yapacak. Değil mi? Evrimcilerin hatta sahtekarlıkları üstüne yapacak. Doğru bilgi artık gelecek. Yerini yanlış bilgiyle değiştirecek. Ve sonuçta ne olacak? Allah'ın izniyle her şey daha güzele, daha iyiye, daha mükemmele, daha böyle her şeyin iyi olduğu ve zengin olduğu bir ortama gideceğiz inşallah. Allah hem ayette İslamiyet'e hakimiyeti vaat ediyor, hem de hadislerde de bunun ayrıntılarıyla nasıl hem hiç kansız olacağı, sadece fikirle üstün geleceği ve en sonunda bütün herkesin de mutlu olacağı, mesut olacağı, en güzel yaşam stiline ve düzene kavuşacağını söyle inşallah. Değil mi?
Evet, inşallah. Şimdi bakın Henry G. var.
Bu Nation editörü, evet.
National, pardon, Nature dergisinin editörü. Dünya çapında bir bilim adamı olarak tanınıyor. Zaten Nature dergisi de bir numaralı Darwinist dergidir. Yani bilimsel. Bilimsel derken bilimsel değil aslında tabii Darwinizm savunduğu için ama bilimsel içerikli öyle diyelim. Bir numaralı dergisi dünyanın. Bakın diyor ki Henry G. Darwinist editörü bu derginin. Ata-torun ilişkilerine dayalı insan evrimi şeması tamamen gerçeklerin sonrasında yaratılmış bir insan icadıdır. Gerçeklere hiç dayanılmayan bir uydurmadır diyor. İnsanın uydurduğu bir uydurmadır. Ve insanların ön yargılarına göre şekillenmiştir diyor. Evrimcilerin yani ön yargılarına göre şekillenmiştir. Editörü söylüyor bunu. Bir grup fosili almak ve bunların bir akrabalık zincirini yansıttıklarını söylemek test edilebilir bir bilimsel hipotez değil. Ama gece yarısı masallarıyla aynı değeri taşıyan bir iddiadır. Eğlendirici ve hatta belki yönlendiricidir ama bilimsel değildir diyor. Kim diyor bunu? Nature dergisinin editörü söylüyor. Hani bazen diyor ya evrimciler tamam diyorlar madem öyle niye işte Nature dergisi, Science gibi dergiler evrimi savunuyor. İşte adam diyor gece yarısı masalları diyor eğlendirici diyor ama diyor bilimsel değil diyor.
Eğlenmek
biz eğleniyoruz diyor. Eğlenmek için diyor Nature dergisini kurduk diyor. Orada eğleniyoruz diyor böyle bir takım şeyleri alıp. Değil mi? Onu söylüyor yani. Söylediği bu. İşte bu inşallah sonuna geldi ama buna bir vesile kıldı Allah. Yani bilimsel gerçeklerle oldu bu. Bilimi kullanıyordu çünkü. Sahte bilimi kullanıyordu. Değil mi? Sahte bilim ve sahte felsefeyle ona karşılık hocamız inşallah gerçek bilimle yerle bir etti Allah'ın izniyle. Yani onlar çizim yapıyordu. Hocamız fosillerle ispatladı inşallah. Evet. Onlar proteinler tesadüfen olur diyordu. Hocamız olamadığını ispatladı. O zaman pardon uzaydan gelmiş olabilir demeye başladılar. Yani ufak ufak işte Allah'ın varlığını söyleyecek yani inşallah. Evet. Ben anladı Richard Dawkins Darwinizmin biteceğini anladı. Çok iyi anladı. Şimdi hafif hafif ya ben aslında tam da öyle demedim böyle dedim gibi böyle bir an önce ben bunu yavaş yavaş döneyim diye şey diyor. Darwin'in Dawkins'in filmi var hazır mı acaba bu Darwinist bir dünya istemediğini söyleyen. Adam alenen söylüyor. Evet bir iki dakikaya. Alenen söylüyor. Ben diyor Darwinist bir dünyada yaşamak istemiyorum diyor. Tamam onu bir gösterebilirsek. Dawkins.
Tamam verdiler evet.
I liked one phrase you used there. You talked about the sort of society in which we wish to live. And I'll tell you quite freely that a society based upon Darwinian principles is exactly the sort of society I do not wish to live in. Mm-hmm. It would be a terrible society. It would not. I do not wish to live in a Darwinian world. The world of nature is a Darwinian world. It's a very unpleasant world. It's a thoroughly unpleasant world. Not the kind of world we wish to live in. So let us understand it so that we can construct the kind of society in which we wish to live, which will be a non-Darwinian society, with a sort of society which departs from Darwinian principles. A society that was based on Darwinian principles would be a ruthless, free market economy in which the rich trample the poor, in which it would be a sort of opposite of a liberal socialist society, in fact.
Aynen hocamızın söylediğini, anlattığını aynen söylüyor. Bu işte somut delillerin bir ürünü ve ispatı. Sonuçta da bak Dawkins'in ağzından bunu artık söyledi, itiraf etti. Çünkü artık gele gele baktı ki bir şey çıkacağı yok evrimden. Hakikaten yanlış. Kendi de biliyordu. Saklayamayacağını da bu aşamadan sonra keşfetti. Ve bütün kötülüklerin de hakikaten Darwinizmden kaynaklandığını da gördü artık. Anladı yani.
Ama onu ispatlandı işte o. Ve yani bunu hakikaten farkında değildi kimse. Ya açık söyleyeyim biz de bilmiyorduk. Hocamız ispatladı delillerle. Yani hakikaten mesela hep öyle bilinirdi. Bir komünizm var. Onun zıttı karşıtı olarak faşizm var. Halbuki aynı kökten geliyor. Aynı Darwinizmin dalları demişti hocamız yani. Ama bunu bilimsel olarak ispatladı hocamız. Hakikaten bilinmiyordu bu. Yani komünizmin Darwinizme dayalı olduğu böyle Marx'ın bu söyledikleri mesela değil mi? Adam alenen söylemiş ama bunu fikren böyle delilleri birbirine bağlayarak ispatlayacak hocamızı vesile etti Allah, Allah'ın izniyle. Yani kadın söylüyor mesela orada o şey, madam. Ne diyor? Madam, bu ciltte diyor, aynı zamanda diyor, Darwin'in diyor, terörün kaynağını olduğunu da söylüyor diyor. Anlamış onu yani mesela BBC bir film yayınlamıştı. Hatırlarsan belgesel yaptılar. Değil mi? Hocamızın bu ispatlarını yani komünizmin, faşizmin nasıl Darwinizme dayanı olduğunu aynen yayınladılar. Kanaatleri gelmiş olarak yani. Hiçbir aleyhte bir şey söylemiyor. Olduğu gibi BBC yani değil mi o yayınlanan belgeselde? Evet. Aynen söylediler. Çünkü hepsinin kanaati geliyor. Bakın mesela Lenin komünist değil mi? Lenin komünist, Marx ve Lenin, Stalin, Mao hepsi Darwinist. Söylüyorlar Darwinist olduklarını. Zaten Darwin'in kitabı diyor bizim diyor görüşümüzün doğa tarihi temelini oluşturmaktadır diyor. Lenin de komünizmin, Marx'ın fikirlerinin pratiğe uygulayıcısı. İşte bakın Darwinizm nasıl kaçınılmaz olarak teröre gidiyor, vahşete gidiyor. Diyor ki Lenin, ilkesel olarak terörü hiçbir zaman reddetmedik ve reddedemeyiz. Değil mi? İnsanı hayvan gibi gören Lenin, bir maymundan türediğine inanıyor. Haşa hayatın tesadüfen olduğuna. Bunun materyalizme inanıyor. Yani maddenin mutlak varlık olduğuna, haşa bir yaratıcının olmadığına. Ve Darwinizm de materyalizmin doğaya uyarlanmış halidir zaten. Diyalektik materyalizmi savunuyor ve diyor ki bakın, İlkesel olarak terörü hiçbir zaman reddetmedik ve reddedemeyiz. Terör, çarpışmanın belli bir anında askeri güçlerin içinde bulunduğu belli bir durumda ve belirli koşullar altında kesinlikle işe yarar. Ve hatta zorunlu savaş yöntemlerinden biridir diyor. Yani mecburen bu yapılır diyor terör. Vahşet, adam öldürme, bombalama, yakma, yıkma. Biz şiddet ve terörü ilkesel olarak hiç reddetmeksizin, Lenin söylüyor bunda, kitlelerin doğrudan katılımını hesaplayan ve bu katılımı sağlayacak olan şiddet kullanımı biçimlerinin hazırlanması çağrısında bulunduk diyor. Hep bakın şiddet, terör var. Lenin kim? Marksizmi pratiğe geçiren kişi. Darwinist. Değil mi? Darwin'i savunuyor o da. Marx zaten söylüyor bu kitap diyor doğa tarihi temelidir diyor. Çok önemlidir diyor. Hatta Das Kapital'i Charles Darwin'e ithaf ediyor. Değil mi? Hayranlığını bildiriyor ona. Çıkar çıkmaz zaten İngilizce mektup yazıyor. İşte diyor bizim aradığımız bu diyor. Charles Darwin'in kitabı için. Bunun sonucunda da Stalin mesela ayrı bir diktatör. Tamamen farklı birisi. Aa o da Darwinist. Gençlerin zihinlerini diyor arındırmak için diyor. Üç şey öğretmeliyiz diyor. Dünyanın diyor jeolojik yaşını diyor. İşte Darwin'in öğretilerini diyor. Nedir Darwin'in öğretileri? Evrim. Evrim öğretmeliyiz diyor. Öğretiyor. 20 milyon adam kesiyor. Bak kurdurduğu çalışma kampları var. 1928 ve 1953 yılları arasında Stalin dönemi. Stalin döneminde gulag çalışma kamplarına toplam 30 milyonun üzerinde insanın gönderildiği hesaplanmaktadır. Bunların 3'te 2'sinden fazlası yani en az 20 milyon insan bu kamplarda hayatını yitirmiştir. Açlık sınırında yaşatılan ve günde 14-16 saat çalıştırılan tutuklular kamp gardiyanları tarafından basit bahanelerle idam edilmiştir. Bazı tutuklular kasten aç bırakılarak açlıktan ölmüş, bazıları yetersiz beslenme ve korkunç yaşam şartları nedeniyle bedensel olarak çökerek can vermiştir. Niye? Darwinizm işte. Yani bu komünizm, Darwinizme dayalı bir mantık, yani bir sapkın felsefe. İnsanı hayvan sürüleri gibi görüyorlar. Zayıf olanlar ölsün diyor tabii yani bu.
Evet.
Değil mi? Böyle o bir sürü yani onun için bir kişi ölmüş, bir milyon kişi ölmüş öyle bir şey fark etmiyor. Yani bir hayvan bu zaten diyor. Ya bu diyor yaşasa ne olur diyor. Buna burada mühim olan toplumun refahı, bir ekonomik bir refah, sosyal adalet böyle bir amacı yoksa komünizmin. Komünizmde ezme var, sömürme var değil mi? Mutlaka bakın bütün komünist rejimlerde aynı şeyi gördük 20. yüzyılda. Hep insanların ezildiğini. Mesela köylüleri patates çuvalı diyor gibi görüyor Marx. Bütün mal varlıklarına el koyuyorlar. Köylülerin çoğu açlıktan ölüyor. Kim idam edilerek öldürülüyor değil mi?
Bu yani hem de nasıl
kaçınılmaz yani sonucu. Niye bu işte Darwinizmin kaçınılmaz sonucudur bu. Halbuki insan tabii ki hayvan değildir. Allah neyi emrediyor bize? Şeytandan Allah'a sığınırız. Size ne oluyor ki diyor. Yeryüzünde yurtlarından sürülmüş, katından bize bir veli gönder diyenler adına kadınlar, çocuklar ve kadınlar, erkekler ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına mücadele etmiyorsunuz diyor Allah. Korumayı, koruyup kollamayı emrediyor. Hatta müşrikleri diyor Allah size sığındığı zaman, şeytandan Allah'a sığınırım, eman istediklerinde onları güvenlik için olacağı yere götürün diyor Allah. Onu da korumaya alıyor Müslüman. Komünizmde şiddet var, baskı var, zulüm var, kan var. Mehdiyette tamamen kan dökme duruyor. Bir damla kan bile akıtılmıyor. Refah var, zenginlik var, demokrasi var, fikir özgürlüğü var, koruyup kollama var, yardımseverlik var inşallah.
İnşallah. Evet, şimdi kısa bir ara gidiyoruz. Aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Bu komünizmle Darwinizmin ilişkisini de hocamız ortaya çıkardı ilk. Ve hakikaten çok önemli ve çok yerinde bir teşhis oldu. Her geçen gün daha da anlaşılıyor. Mesela Türkiye'nin bir PKK belası var güneyde. Yani 20-30 yıldır sürekli orada bir kan dökülüyor. Sürekli orada askeri müdahale konuşuluyor değil mi? Hep askeri müdahale var. Ama bir türlü çözüme ulaşılmadı. Olmuyor. 30 yıldır denenmiş bir durum bu. Bunun bu şekilde çözülemeyeceği artık kanaat derecesi de belli. Çok net ortada. Orada hocamız ne diyor? Fikri çalışma yapılması lazım. Darwinizmin temellerinin, diyalektiğin temellerinin, komünizmin temellerinin Allah inancıyla ortadan kaldırılması gerekir. O düşünce ancak Allah inancıyla, bilimsel olarak Darwinizmin ortadan kalkmasıyla ne oluyor? Ortadan kalkıyor, siliniyor. Düşünce ortadan siliniyor. Dolayısıyla diyalektik olmadığını anlayan bir insan, komünizmin, Darwinizmin yanlış olduğunu anlayıp yapamaz hale geliyor. O düşünceyi savunamaz hale geliyor. Dolayısıyla silaha giden o el artık iradesi silahın o tetiğini çekmeye kullanmıyor. İrade değişiyor. Çünkü fikrini değiştirmiş oluyor inşallah. Mesela hocamızın alıntılarından okuyacağım biraz. Engels ne diyor? Tabiat metafizik olarak değil, diyalektik olarak işlemektedir diyor. Mesela komünizmin temelini atan, materyalizmin temelini oluşturan iki önemli isimden birisi. Friedrich Engels ile Karl Marx. Engels bak diyor ki, tabiat metafizik olarak değil, diyalektik olarak işlemektedir. Şimdi bu ikisi arasında çok büyük bir ayrım var. Metafizik olarak değil demek, haşa Allah yaratmadı demek doğa için. Diyalektik olarak işlemektedir demek, tam da bakın sözün devamını okuyayım daha iyi anlaşılacak. Bununla ilgili olarak herkesten önce Charles Darwin'in adı anılır diyor. Demek ki ne demek bu? Evrimin öngördüğü gibi tüm doğa bir kavga, çatışma, mücadele halindedir. Güçlü olanın egemen olduğu bir sistem hakimdir. Geçmişteki yıllardan günümüze kadar da bu ilerlemenin sebebi her zaman için çatışma olmuştur. Eğer biz çatıştığımız zaman ayakta kalırız ve ilerleriz. Dolayısıyla çatışmamız gerekli ki en iyi düzeni kuralım mantığı hakim oluyor. Diyalektiğe inanan, Engels'in sözlerini kabul eden bir insan işte bunu kabul etmiş oluyor. Ve Engels de diyor ki herkesten önce Charles Darwin'in adı anılmalıdır diyor. Charles Darwin adını niye öne alacaksın? Çünkü diyalektiğin doğadaki diyalektik olarak ortaya koyan, doğanın mücadelesinin iyi ve daha böyle güzele götüren bir şey olduğunu savunan kim? Charles Darwin. Şimdi komünist liderler de bu düşünceyi örnek alıyorlar. Toplumun, sosyal yaşamın kendi içindeki diyalektiği olduğunu savunuyorlar. Toplumda her zaman için proletarya ile burjuvazinin bir çatışma halinde olduğunu, bu iki fikrin, yani bu iki toplumsal tabakanın ayrı olduğunu ve çatışma halinde olduğunu, komünizmin gereği olarak da tez vardır. Onu bir antitez, zamanla antitez oluşur ve bu ikisinin sonucunda da ne olur? Sentez oluşur. Yani mücadele ve diyalektiğin sonucunda yeni ve üstün bir görüş ortaya çıkar. Mantığıyla komünizmi inşa etmeye çalışıyorlar. Yani her zaman için her şeyin özünde, düşüncede de bir çatışma var, diyalektik var. İnsanlar arasında, sınıflar arasında çatışma var. Doğadaki canlılar arasında da çatışma var. Tarihin ta ezelden beri hep çatışmanın, yani diyalektiğin üzerine kurulu olduğu inancı hakim. Bu inancı hakim olunca da haşa Allah'a inanmıyor insanlar, materyalist oluyorlar ve çarpışa çarpışa ilerleyen hayvanların egemen olduğu bir dünya ilanıyla karşılaşıyoruz. Ve bu hayvanların haşa onların söylemiyle kurduğu düzenler olmuş oluyor. Komünizm mesela bunlardan birisi olarak addediyorlar. Ve her zaman için çarpışmayı sürdürmeliyiz. Daha da çok çarpışmalıyız. Mesela bizden önceki Birinci Dünya Savaşı'nda mesela 10 milyon kişi öldüyse biz 50 milyon kişi öldürmeliyiz ki daha çok çarpışma olsun, daha çok ilerleyelim. Geçtiğimiz yıllarda yeteri kadar çarpışmadık. Ondan dolayı da yeteri kadar ilerlemedik. Şimdi bu dönemde daha çok adam öldürmeliyiz. Daha çok savaş yapmalıyız. Daha çok adam kesmeliyiz. İşkence yapmalıyız. Çatışmalıyız yani. Her yönden çatışmalıyız ki daha çok ilerleyelim mantığını savunuyorlar. Bakıyoruz sonucunda hakikaten dediklerini yapıyorlar. Hakikaten çarpışıyorlar. Hakikaten milyonlarca insanın ölmesine sebep veriyorlar. Mesela sadece bir emirle 5 milyon insan açlıktan ölüyor Stalin zamanında. Bir emir, ağızdan çıkan bir emir, böyle yapın diyor. Öyle yapıyorlar, 5 milyon kişi ölüyor. Mao döneminde sırf Mao'nun emirleriyle 40 küsür milyon insanın idam edildiği ortaya çıkıyor. Bunların hepsi işte bu çarpışma mantığının ilerlemeye vesile olacağı ve doğanın zaten diyalektik halde olduğu temel alan düşüncenin bir örneği. PKK da işte bu adamları örnek alan, mesela ne diyor Apo? Ben diyor bu devrin Lenin'iyim diyor. Lenin diyor 1920-30'lu yıllarda kesim yapıyordu. Ben de bu dönemde kesim yapacağım, çarpışacağım, kavga edeceğim, savaş yapacağım. Bu dönemdeki diyalektiği, çarpışmayı, savaşı, kavgayı, işkenceyi, terörü ben devraldım diyor. Lenin öldü diyor, o bayrağı Stalin'e devretti. Şimdi diyor onlardan da bayrağı ben aldım, ben götürüyorum diyor. Ta bunu ne zaman söylüyor? 1980'li yıllarda söylüyor. Bu devrin Lenin'i benim diyor. Komünist düşünceyi sahiplenmek adına. Sonuçları hakikaten sahipleniyor. Ve hakikaten Lenin'in pratiğe döktüğü komünist ilkeleri aynen uyguladığını görüyoruz. Polislere, askerlere direkt saldırı. Halkı acımasız polislere ve askerlere karşı direkt kundaklama, bombalama ve terör eylemi. Halka karşı da son derece acımasız bir hayvan eğitimi, psikolojisiyle acımasız, medeniyetsiz ve son derece çirkin tavırlarla karşılayıp halkı öyle hakir görme, o şekilde hakir görme ve o şekilde tavır alma olduğunu görüyoruz. Nitekim Güneydoğu'daki halka seslenişini, oradaki annelerimizi, oradaki kız çocuklarını nasıl hakir ve aşağılık yaratıklar olarak addettiğini, Abdullah Öcalan'ın, terörist başının yaptığı söylenmelerde net olarak biz bunu görüyoruz. Ve günümüze kadar geldiğimizde de terörist ilkeler, komünist ilkelerin tam olarak uygulayan terör örgütü PKK'nın 30 yıldır bu eylemini sürdürdüğünü, karşısında da komünizmin yanlışlığını, dolayısıyla materyalizmin yanlışlığını ve diyalektiğin yanlışlığını, Darwinizmin yanlışlığını anlatan bir kimse olmadığı için, oradaki terörist ve masum halk bu bilgiden yoksun oldukları için de bu terör 30 yıldır devam etti. Yani dişe diş olunca olmuyor burada. Yani onun silahına, sen de silahla karşılık verince olmuyor. Adamın zaten istediği o. Adam zaten çarpışmak iyidir diyor. Ben çarpışma görevini bu çağda ben üstlendim diyor. Onun için biz şimdi savaşıyoruz diyor. Ve bizimle savaşıyor. Biz savaştığımız sürece o da savaşacak. Ki onu destekleyen, değil mi? PKK'yı kim destekliyor? Avrupa'da destekliyor. Çin'de destekliyor. Komünizmin bir gün ileride muhakkak egemen olacağını düşünen birçok ülkenin PKK'yı desteklediğini, mücadelesini haklı gördüğünü, Türkiye'ye karşı onu fikirsel olarak en başta desteklediğini, sonra da maddi olarak desteklerini sunduğunu görüyoruz. İşte bu eylemin çözümü, terörizmin, PKK'nın çözümü, onun komünist bir örgüt olduğunun adının konulup, komünizme karşı da faaliyetin fikirsel olarak yapılması inşallah. Hocamız da bunu son günlerde çok vurgulu bir şekilde dile getiriyor. Kardeşim yani Allah'ın varlığını anlatacaksın. Bilim bizim yanımızda. Bilimsel olarak Darwinizmin yanlışlığını, materyalizmin yanlışlığını, yani ne maddenin beyin tarafından hani somut dışarıda gerçekten var olduğunu bilimsel olarak ispatlarsın. Materyalizmi yıkarsın. Yok, algılardan oluşan bir dünyada yaşıyoruz. Yani maddeyi biz algıyla ancak varlığını görebiliyoruz. Dolayısıyla biz beynimizin içindeki bir dünyada yaşamış oluyoruz. Materyalizmin olmadığını bu şekilde anlatıyorsun. Darwinizmin olmadığını anlatıyorsun. Bütün bilim dalları Darwinizmin olmadığını zaten her deliliyle ortaya koyuyor. Fosili, genetiği, biyolojisi, anatomisi, her bilim dalı. Bunları anlattıktan sonra karşısında komünizm, materyalizm, Darwinizm duramaz. Duramayınca da ne olur? PKK ortadan kalkar. İnşallah. Çünkü onun beynini, fikrini darmadağın etmiş oluyorsun. Beyni olmayan vücut yaşayamaz. Organlara beyin hükmeder. Değil mi? Onu aldığın zaman, onu darmadağın ettiğin zaman o zaman ortada vücut hareket edemez hale gelir. İnşallah. Bunun tek çözümü, en güzel çözümü, fikri hem kan da akmıyor yani. En medeni çözüm, en güzel çözüm de bu. Hem pahalı bir yöntem değil bir kere. Her yönden karlı yani. Hem kan akmıyor, hem çok yorulmuyorsun fiziksel olarak. O askerlerin durumunu düşünelim. Ve kesin, net çözüm olup bir daha da sesi çıkmıyor. Tam susturuyor Allah'ın izniyle inşallah. Hem terör, hem PKK, hem terörizm, Darwinizm inşallah.
Darwinizm yani mesela Avrupa Parlamenterler Konseyi bilim kurulu başkanı olan hanım da söylüyordu değil mi? Darwinizmin her şeyin kökeninde olduğunu söylediğini hocamızın. Bakın net delil daha verelim. Sen şimdi komünistleri söyledin de komünizmin nasıl Darwinizme dayandığını. Mesela Hitler diyor ki, faşist lider Hitler, uluslar ancak Darwin'in yaşam kavgasına benzer şiddetli bir rekabetle gelişebilirler. Bakın tekrar ediyorum. Uluslar ancak Darwin'in yaşam kavgasına benzer şiddetli bir rekabetle gelişebilirler. Yani neyi savunuyordu? Irklar arasındaki mücadeleyi savunuyordu. Irklar arasında bir mücadele var diyordu. Doğada da mücadele var. Irklar arasında mücadele var. Bu Darwin'in söylediği gibi diyor. Alman tarihçi Heinrich von Traschke'den alıyor bu fikirleri. Faşist lider Mussolini de imparatorluğunun zayıflamasını evrimin en önemli itici gücü olan savaştan kaçmaya çalışmasına bağlıyordu. O da evrimci. Bakın diyor ki evrimin, Mussolini evrimin en önemli itici gücü olan savaştan kaçmaya çalıştığı için diyor imparatorluğu zayıfladı diyor. Mussolini söylüyor bunu. Abdullah Öcalan ne diyor? Diyor ki bakın genelde insan dışı tüm canlı varlıklarda süren doğal evrim süreci insan toplumunda kendi kavrama ve ifadesiyle bilinçlice sürdürülmektedir. İnsan türünün diyor Öcalan, insan türünün Homo sapiens türünde günümüzün dil yapısına yol açan kavrama sürecindeki sıçrama, iradeli toplum oluşumlarına sıçratma imkanı vermiştir. Yabanıl toplum aşamasında insan grupları bir nevi gelişkin hayvan topluluklarının düzeyini yaşıyordu. Yabanıl toplum aşamasında insan grupları bir nevi gelişkin hayvan topluluklarının düzeyini yaşıyordu diyor. Yani insanları hayvan olarak gördüğünü söylüyor. Neye bağlı olarak? Darwinizme bağlı olarak. İşte Darwinizm hepsinin zeminini oluşturuyor. Mesela yine Öcalan diyor ki, hayvanın en ileri sosyalleşmiş biçimi insandır. En vahşi hayvandır insan, en acımasız hayvandır. Bunu düşünen bir insan, yaratıcının varlığına da inanmıyor. Neticede terör ve şiddet yapıyor. Ama Darwinizme dayandığı için de Darwinizm yıkılınca PKK'nın can damarı kesilmiş oluyor. Yani Darwinizm yıkılırsa materyalizm ayakta kalamaz. Materyalizm ayakta kalamazsa komünizm ayakta kalamaz. Komünizm ayakta kalamazsa, yıkılırsa da PKK olmaz açıkça. Çünkü PKK'nın din olarak kabul ettiği ideolojisi komünizmdir. Ve komünizm bilimsel olarak yıkıldığı zaman da her şey düzelir. Tabii fikri çalışma ve İttihat-ı İslam. İttihat-ı İslam bu dönemin en büyük farz vazifesi diyor Said Nursi Hazretleri. İnşallah. İslam Birliği. İslam Birliği her şeye kesin çözüm olacak. Çünkü İslam Birliği olduğunda yani düşünelim şimdi Türkiye Allah izin verirse inşallah Suriye ile birleşecek, Azerbaycan ile birleşecek, İran, Irak, Afganistan, Cezayir, Tunus, Filistin, Mısır, İsrail, Ermenistan, Rusya muazzam bir güç haline geliyor. Doğu Türkistan tamamı yani böyle bütün İslam coğrafyasını düşünelim. Artı Rusya da var bunun içinde, Ermenistan da var, İsrail de var inşallah. O zaman bu bir kere İslam Birliği olduğunda mutlaka bir lider olması gerekiyor bunun. Hazreti Mehdi inşallah. Nasıl Avrupa Birliği'nin bir lideri varsa, nasıl Hristiyanların papası varsa, değil mi inşallah? Bir ülkenin cumhurbaşkanı, başbakanı oluyorsa mutlaka lider olacak, Hazreti Mehdi olacak inşallah. Hazreti Mehdi'nin olması İslam Birliği muazzam bir lüks getiriyor bir kere. Bir güzellik getiriyor. Çünkü bir kere mesela şimdi İslam dünyasında Darwinizm ve materyalizm girmesine bağlı olarak radikalizm ortaya çıktı. Değil mi? Ekstremist böyle radikal insanlar var. Yobazlar var. Bunlar İslam'la alakası olmayan, son derece böyle sert, kızgınlığa ve nefrete dayalı. Mesela bunu Türkiye'de de görüyoruz örneklerini. Değil mi? Adam çıkıyor, işte Hristiyanları, Musevileri şöyle yapacaksın diyor. Ondan sonra Mehdi diyor hepimizi kesecek diyor, insanları kesecek diyor. Halbuki hadislerde Mehdi hep şefkatli, merhametli ve bir damla kan akıtmayacak diyor. Yani öyle bir örnek vermiş ki Peygamberimiz anlaşılması için bakın. Tek bir damla dahi kan akmayacak diyor. Yani kan akıtmayı azaltacak, bazı savaşları kaldıracak, onun bulunduğu yerlere en azından barış getirecek diyebilirdi, öyle demiyor. Bütün dünyada diyor savaşları ve kanı durduracak diyor ve başka bir örnek daha vermiş. Diyor ki uyuyan kişiyi dahi uykusundan uyandırmayacak. Yani insanları çok rahat ettirecek, kimseyi rahatsız edecek bir ortam olmayacak ondan sonra Hazreti Mehdi döneminde. Bu muhteşem bir şey yani insanlık için inşallah ve her şeyde çözüm olacak. O zaman demişti hocamız PKK yani bir anda ortadan kaybolur, buhar olur gider yani böyle bir ortamda. PKK'sı mı kalır bunun ne? PKK'sı değil mi inşallah? Suriye'deki olaylar anında durur, biter. Suriye de rahat eder. Mısır da rahat eder. Irak da rahat eder. Afganistan'daki katliamda durur. Doğu Türkistan'daki katliamda durur. Her şeyin çözümü bu inşallah. Bu nedenle herkesin el birliğiyle gayret etmesi gerekiyor inşallah.
İnşallah. Şimdi o çabaların sonunda inşallah Allah'ın vaat ettiği altın çağ, İslamiyet'in hakim olduğu ve bütün bolluk bereketin ve zenginliğin en yüksek doruğa çıktığı çağ, altın çağı anlatan bir sunum yapalım inşallah. Hazreti İsa Aleyhisselam ve Hazreti Mehdi Aleyhisselam devrindeki altın çağ nasıl olacak? Bu dönemde görülmemiş bir bolluk olacak. Yani daha önce hiç görülmemiş bir bolluk, zenginlik, ihtişam olacak inşallah. Hadislerde şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetimde Hazreti Mehdi Aleyhisselam vardır. İnsanlar ona gelecek ve ey Mehdi bana da ver, bana da ver diyecek. Hazreti Mehdi Aleyhisselam da onun esvabını taşıyabildiği kadar dolduracaktır. Yani limit yok. Sadece taşıyabileceği, güç yetirebileceğinin hepsini alabileceği kadar bolluk bereketlik oluyor. Ümmetim içinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam olacaktır. Benim ümmetim o devirde öyle bir refah bulacak ki o güne dek onun mislini kesinlikle bulmamıştır. Yer yemişini yani gıdasını, ürünlerini, bütün bitkilerin hepsi verecek ve insanlardan hiçbir şey saklamayacak. Vermemezlik etmeyecek. Kuraklık, hastalık, bu bitkilerde verimsizlik gibi hiçbir şey olmayacağı gibi maksimum derecede verimli olacak.
Yani insanlık tarihinde de hiç olmadığı gibi diyor. Bakın o güne dek onun mislini kesinlikle bulmamıştır. Öyle bir zenginlik inşallah. Tarihte olmadığı gibi.
Geçen zengin kavimler var. Daha sonra mesela helak olmadan önce çok zengin olan kavimler var değil mi? Müthiş ihtişam oluyor. Çok büyük asma bahçeleri oluyor. Çok büyük böyle medeniyetler kuruyorlar. Zenginlikleri mesela tarihten tarihe aktarılan kavimler, insanlar oluyor.
Bunu günümüzden örnek verelim.
Verelim.
Mesela Amerika değil mi? 20 yıl önce mesela düşünelim 10 yıl önce çok zengindi. Japonya çok zengindi. Fransa, Almanya çok zengindi böyle. Bunların hiçbirine benzemeyecek. Yani öyle bir zenginlik ki bu. Bakın diyor tarihte görülmediği gibi diyor. Yani ne Amerika'da, ne Japonya'da, ne Osmanlı'da, ne başka bir medeniyette görülmemiş bir zenginlik olacak inşallah. Fakir kalmıyor. Yani verecek mesela fakir bulamıyor. Bu işte adalet böyle olur. Yani komünizmin söylediği sosyal adalet diyor. Neyin sosyal adaleti? O sahte bir şeydir bu. Ya insanlar hep tek tiptir komünizmde. Tek tip evler, tek tip kıyafetler, tek tip araba. Tam bir sefaret vardır, mezbeleliktir. Yani arabası ne arabası arabadır, ne kıyafeti. Kıyafeti böyle post gibi görür zaten. Hayvan, işte hayvan nasıl? Bir post giyecek korunmak için. Bir de barınak yani böyle. Kötü kötü evler, küçücük odalarda çok sayıda insanlar, ezim ezim ezilmeler. Hep böyledir. Halbuki Mehdiyet öyle değil. Herkese rahat edeceği çok güzel evler, herkese arabası, beyaz eşyası, değil mi? Müthiş bir bereket ve zenginlik oluyor. Ve fakir kalmayacak şekilde.
Ve çok yani, mutlu evet, oluyor insanlar.
Bütün dünyaya yayılıyor bu. Yani dünyada fakir kalmıyor. Sadece belli bir bölge, belli bir coğrafyada değil inşallah.
İnşallah.
Mehdi para verecek kimseyi bulamaz diyor inşallah.
Yani. Evet. O hadislerle o zaman devam edelim. Hadiste şöyle buyuruyor. Muhakkak o zamanda Hazreti Mehdi Aleyhisselam devrinde mal çoğalık su gibi akacak. Ta onu hiçbir kimse tenezzül edip kabul etmeyecektir. O kadar bolluk bereketlik mallar her tarafta olacak ki, zenginlik her yerden taşacak ki artık insanlar tenezzül edip almayacak bile. O kadar evet, bolluk bereketlik.
Bu bir özellikten de kaynaklanıyor. Hem çok zenginlik var hem de egoistlik kalkıyor. Bencillik. Yani şimdi mesela insanlardan zengin olanlar var mal varlığı. Deli gibi böyle bir kasılmış yani böyle onu yığma mantığı var. Mal ve çocuklarda yığma tutkusudur diyor Allah zaten. İnkar edenlerin yani dünyaya olan bağlılıklarını anlatırken Allah. Halbuki bu böyle değil de yani mesela bütün herkes verse bir ekonomiye bir ekonomide bir döngü olsa hocamızın dediği gibi, yani bu paralar ekonomide dönse muazzam bir zenginlik olacak. Herkese de yansıyacak bu. İşte Mehdi devrinin özelliği bu. Yani bu egoistik de ortadan kalkıyor. Yığma tutkusuyla yok böyle ama artık mal verecek kimseyi de bulamıyorsun. Herkes rahat etmiş böyle zengin ve refah içinde, bolluk bereket içinde korunup kullanıyor. Ama egoistik de olmadığı için yani onu da mesela istemiyor artık yani böyle daha fazlasını. Ne yapacak ki daha fazlasını? Yani insanın 10 tane arsası olsa ne olur? 10 tane evi olsa ne olur? Birinde oturuyorsun. Hadi ikisinde oturuyorsun diyelim. Değil mi? Ama o hoşuna gidiyor onun böyle. Bankada hesapları var. O kağıdın üzerindeki o yazılı rakamlar onun böyle nefsine tatmin buluyor. Onunla. Hayal halbuki yani böyle. Onunla tatmin buluyor. 10 tane arabası oluyor. 15 tane. Ulan hepsine binsen ne olur? Zaten bilmiyor hepsine de. Bir tanesinde hocamız demişti arabanın da belli bir yerine oturuyor. Yani arkasına oturuyor. Yani önüne oturuyor arabanın. Yani öyle bir tutku var. O işte o bencillik, o egoistlik böyle insanları bu hale getirdi. Sevgisizlik. Yığıyor. Sürekli yığıyor. Mesela geçen ilginç böyle adama bakıyorsun. Adam çok zengin. Ölmek üzere. Ağır bir hastalığı var. Çok var böyle insan. Yani özel bir cimrilik şekli böyle. Yani Allah'ın dilemesiyle deli gibi. Mesela bir hasta olan bir insan ne yapar? En iyi doktora gider. En iyi hastaneye gider değil mi? Yani bunun için bu da pahalıdır tabii yani doğrusu. Değil mi? Ama onun için o para bazen çoğu zaman bahis konusu bile olmuyor. Yani onun servetinin çok az bir kısmı oluyor. Aa vermiyor adam. Hastaneyi bile ucuza getirmeye çalışıyor. Yani iyi bir tedaviye girmiyor. Öleceksin. Gene dursun diyor malı diyor. Yani hayatından daha değerli görüyor malını neredeyse. Yani o kendi mantıksızlığı içerisinde. Çok acayip bir hastalık bu. Ama işte bu imansızlığın getirdiği bir hastalık.
Tevekkülsüz olmuş
olur. Tabii insan evet. Diyor cimri ve bencil tutkular diyor Allah değil mi? Elverişli yaratılmıştır diyor. Yani insanın cimri, bencil, zalim olduğunu söylüyor Allah inşallah. Nefsinde olan bir özellik bu. Dinsizlikte de iyice açığa çıkıyor. Onu artık nefsini ilah edinmiş oluyor yani böyle. Ya insan şimdi biraz hani şu sadece böyle düz mantıkla baksak. Ya insan ölürken yani zaten ölüyorsun değil mi? Eğer çok hayatta kalmak istiyorsan, dünyaya bu kadar da bağlıysan, kendi mantığınla en iyi doktora gitmez misin? Hayır, parasını daha üstün görüyor böyle deli gibi. Etinden et sökülür gibi geliyor ona tedaviye verdiği para. Kendi tedavisi halbuki. Etinden et sökülür gibi geliyor böyle. İşte bu böyle bir hastalık meydana getiriyor ki dinsizlik. Dinsizliğin kabusu insanı bu hale getiriyor. Mesela bakıyorsun çoğunun hayatına yığmış yığmış yığmış para yemiyordu onu. Yiyemiyor yani o cimrilikten. Böyle varlığının çok altında böyle sürünerek yaşıyor. Çok örneği var. Yani sürünmese bile gene sürünüyor. Çok zengin oluyor adam. En iyi evlerde oturuyor. Bakıyorsun kalp hastası, damarları tıkanmış. 42 yaşında bypass ameliyatı oluyor.
Et yemiyor.
Niye? Tabii eti de zaten eti de yiyemiyor. İşte istediği hiçbir şeyi yiyemiyor zaten söylüyorlar. İstediğim hiçbir şeyi yiyemiyorum diye. Öyle. Hocamız dedi ki bakın dünya hayatını kovalarsan onlar senden kaçar. Sen dünya nimetlerinden kaçarsan onlar seni kovalar. Dünya nimetleri. Sen dünya nimetlerini kovalarsan evet. Onlar senden kaçar. Sen dünya nimetlerinden kaçarsan onlar seni kovalar inşallah.
Evet.
Çünkü Allah diyor bakın Allah'ın bu Kur'an'da verilen bir sır inşallah. Allah'ın nimetleri diyor. Rızkı ve nimetleri dünyada iman edenler içindir. Ahirette ise yalnızca onlarındır diyor inşallah. Dünyada iman edenler için Allah'ın nimetleri. Ahirette ise yalnızca onlarındır diyor inşallah.
İnşallah. Müminler iktidara geldiği zaman inşallah yönetici konumuna geldikleri zaman en adil ve bereketli şekilde yönetiyorlar. Yani en adil ve güzel biçimde yönetiyorlar. Çünkü Kur'an ne diyorsa onu yapıyorlar. Allah da buna binaen bereket veriyor inşallah. Altın çağda da yönetici inşallah Hazreti Mehdi olacak. Hazreti İsa ile birlikte. Ve tam Kur'an hükümlerine göre yönetim olacak. Bu da tam adil, herkesin hoşnut olacağı en güzel düzen olacak. Allah da bereketini artırdıkça artacak inşallah.
İnşallah.
Hadislerde verilen haber evet. Tam böyle.
Şeyde de mesela bak şimdi yani günümüzdeki örneğini veriyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Mehdi'nin hayatında ve talebelerinin hadislerde tarif ederken inşallah Hazreti Mehdi'nin mesela üzerinde hiç mal bulunmuyor. Hiç inşallah. Talebeleri içinde onların evleri sırtlarındadır diyor. Yani ne demek bu? Üzerine kayıtlı bir malı olmayacak değil mi? İnşallah. Kimse insanlar onlarla evlenmezler diyor. İnşallah. Hastalandığında kimse ziyaretine gelmez diyor. Kaybolduğunda kimse aramaz diyor. İnşallah. Cenazesine kimse katılmaz diyor. Yani ve bunları diyor mesela talebeleri için zenginken bu hale geldiklerini, tokken aç olduklarını söylüyor inşallah. Yani zengin bir hayatın içerisinden gelerek ama işte Allah'ın istediği tavır asıl budur işte inşallah. Yani dünya hayatını çabalamaz insan. Allah'ın rızası için çabalar. O zaman Allah zaten güzel bir hayatta yaşatacağını bildiriyor. Yani güzel bir hayattan tabii burada kasıt sadece lüks evler, lüks arabalar değil. Allah mesela mümini çok zorlu imtihanlarla da imtihan edebiliyor. Hastalık veriyor, ağır hastalık veriyor, verebiliyor inşallah. Hapis cezası verebiliyor, iftira atılıyor değil mi? Haksız yere hapse girebiliyor. İşte evet. Peygamberimizin hayatını düşünelim, diğer peygamberlerin hayatı. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, hocamızın hayatı değil mi inşallah? Ama o hayatın içerisinde de mutlu oluyor. Çünkü sabrediyor. Sabır nasıl oluyor? Neşeyle oluyor, güzellikle oluyor. Allah'tan olduğunu biliyor. Orada da rahat ediyor. Yani hastalık içinde de Müslüman rahat ediyor, mutlu oluyor inşallah. Hapiste de oluyor. Ama Allah ayrıca güzel evler, güzel arabalar da nasip ediyor. Zaten Müslümanların hakkı bu. Samimi iman eden Müslümanın hakkı tabii ki en iyi evde oturacak demişti hocamız. Tabii ki en iyi kıyafeti giyecek. Tabii ki en iyi yemeği yiyecek Allah'ın izniyle. Ama bunun için yaşamıyor Müslüman. Fark burada. Yani hedefi o değil. Allah veriyor onu zaten. En güzelini veriyor, nasip ediyor. Bir kere ondan lezzet alacak o lezzeti veriyor. Yani değil mi? Onun şükrünü yaptığı için inşallah. Şükrederseniz arttırırım diyor. Arttırıyor da Allah inşallah. Ama amaç bu değil. Dünya hayatı değil amaç. Amaç Allah'ın hoşnutluğu ve rızası. Onun için zora talip oluyor Müslüman zaten. Evet. Kolaya değil, zora talip oluyor.
Mücadele ediyor.
Tabii orada ediyor. Müslümanlar şehit edilirken, Müslüman kadınların ırzına geçilirken Müslüman burada yan gelip yatamaz. Bunun hesabını verir o zaman Allah'a. Öyle yani Allah istediği o değil inşallah. Değil mi inşallah? Bakın Allah diyor size evet. Ne oluyor ki şeytandan Allah'a sığınırım? Bize zayıf bırakılmış kadınlar, erkekler ve çocuklar adına mücadele etmiyorsunuz diyor Allah. Bize katından bir veli gönder diyen erkekler, kadınlar ve çocuklar adına mücadele etmiyorsunuz diyor. Size ne oluyor ki? Müslümanların görevi fikri mücadele inşallah. İttihat-ı İslam. Buna çabalayacağız inşallah. Birlik olacağız. Ne zaman için? En kısa zaman için inşallah. Hemen. İnşallah.
İnşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yeryüzünü adaletle dolduracağına ve hiç mesela şöyle başlayalım. Huzur ve güvenlik içinde olacağına dair hadisler okuyalım inşallah. Yeryüzü emniyetle dolacak ve hatta birkaç kadın yanlarında hiçbir erkek olmaksızın rahatlıkla hacca gidebileceklerdir. Rükun ile makam arasında kendisine biat edecektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam o kadar merhametli olacaktır ki zamanında ne bir kimse uykusundan uyandırılacak ne de kimsenin burnu kanamayacaktır. Günümüzde insanların uyku uyuyacağı evleri bile bombalıyorlar. Orada bizim videoda çocuk anlatıyor. Evde diyor dışarısıyla evin farklı olması gerekir diyor. Burada öyle değil diyor. Dışarıda da güvensiz diyor. Burada da güvensiz diyor. Bak diyor evin içindeki kıyafetlerin hepsi yanık kokuyor diyor. Çünkü az önce bombalamışlar. Evi kırmışlar, parçalamışlar. Annesini babasını götürmüşler çocuğun. Şu an içinde bulunan, Müslümanların içinde bulunduğu durum bu şekilde. Çok kritik bir durumda. Ama inşallah altın çağda İslamiyet'in hakim olmasından sonra ne olacak? Bütün her yer adaletle dolacak, bolluk, bereketlik ve inşallah güzellik olacak diyoruz. İnşallah. Evet, bugün de programımızın sonuna geldik inşallah. Herhalde süremiz bitti. Saat 11'de Sayın Hocamız Adnan Oktar canlı yayında olacak. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hayırlı günler dileriz.